Ayrım 4. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 56. Dulkadiroğlu Beyliği döneminde Maraş ve Şah İsmail'in Maraş'ta ilişkisi. 1243 yılında Selçuklu İmparatorluğu'nun dağılmasına yol açan Moğol saldırısı sonucunda Anadolu'da beyliklerin oluşmaya başladığı belirtilmişti. Oluşan beylikler önemli ölçüde Moğolların denetimindeydiler. Bu yıllarda Mısır'da hüküm süren ama Mezopotamya, Kürdistan ve Anadolu içlerine kadar etkinlik alanını genişletmiş olan Memluklular da Selçuklu'nun topraklarına göz dikmişlerdi. Bu siyasal ortamdan yararlanan, Maraş'ta yaşayan Türk aşiretlerinden Dulkadirliler, Memlük sultanlarının ilgisi ve vesayeti altında 1337 yılında Dulkadir Beyliği'ni kurdular. Dulkadiroğlu Beyliği, Maraş ve cephesinin en etkin beyliği olarak bölgeyi önemli ölçüde kontrol altında tutmuştur. Dulkadiroğlu Beyliği'nin kuruluşu, Maraş'ın bugüne gelen tarihsel yolculuğunda bir dönüm noktasıdır. Bu beyliğin kuruluşuyla Maraş ilk kez ve uzun süreliğine Türk soyluları ve İslam Sünni inançlı Türklerin yönetimi altına girmiş oluyordu. 1401'de Timur, Dulkadiroğlu Beyliği'ne saldırarak Elbistan, Besne, Malatya ve Maraş'ın bir bölümünü işgal etti. Timur'un gücü karşısında çaresiz kalan Dulkadirliler, Timur'un egemenliğini kabullenmek zorunda kaldılar. Dönemin Dulkadir Beyi Nasreddin, Timur'a karşı bölgenin diğer güçlü devleti olan Osmanlı ile ilişkilerini iyi tutabilmek için Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'ye kızını vererek yakınlık kurdu. Dulkadiroğlu beyleri Osmanlı sarayında yaşanan taht kavgalarıyla yakından ilgilenmekteydiler. Bu kavgalarda kendi geleceklerini garanti etmek amacıyla yararlanmaya çalışıyorlardı. Dönemin Dulkadir Beyi bu kavgalarda diğer şehzadelere karşı eniştesi olan Mehmet Çelebi'yi oğlu Süleyman'ın komutanlığında asker göndererek desteklemiştir. Mehmet Çelebi Şeyh Bedrettin isyanını bastıran padişahtır. Dulkadir Beyliği, Rafet İnanç, sayfa 41-42. Egemen güçlerin birbirlerini böyle zamanlarda desteklemeleri elbette salt akrabalık sonucu değil, ezilenlere karşı egemenler arası dayanışmanın dönemsel biçimi olarak görülmelidir. Dulkadiroğlu Beyliği, varlığını ve yaşamını çevresindeki büyük devletler karşısında izlediği diplomatik manevralara borçluydu. Osmanlılara kız vererek hısımlık oluşturuyor, aynı yöntemle Memluklularla ilişkilerini normalleştiriyordu. Dulkadiroğlu Beyliği, benzer diplomatik manevraları Moğollara ve Akkoyunlu devletlerine karşı da uygulamıştır. Maraş'ı elinde tutan Dulkadiroğlu Beyliği, varlığını bu türden diplomasi oyunlarıyla sürdürmüştür. Buna rağmen bölgenin büyük devletleriyle bazen savaşmak zorunda kaldığı da oluyordu. Dulkadiroğlu Beyliği zaten kendi tabası olan halkın sorunlarını bastırarak çözüyordu. Bütün halk düşmanı devletlerin yaptığı gibi. Uzun süre izlediği binbir türlü diplomatik oyunla yaşamaya çalışan Dulkadiroğlu Beyliği artık bu yöntemlerin işe yaramayacağını bir sürece giriyordu. 1500'lü yıllarda kısa süre önce Akkoyunlu Devleti'nin mirası üzerine kurulan Safavi Devleti, Dulkadiroğlu Beyliği'nin topraklarında faaliyet yürütmeye başladı. Safavi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail, dinsel farklılıklar üzerinde Dulkadiroğlu Beyliği'nin topraklarında yaşayan halklara yönelik çalışmalar yürütüyor, bu halkları kendi dinsel inanışına kazanmaya, onları kendisine bağlı olarak örgütlemeye, yönetmeye çalışıyordu. Şah İsmail'in bu çalışmaları sonuç vermiş, beyliğe bağlı halkları etkilemiştir. Bu faaliyetler sonucu Şah İsmail, Elbistan, Malatya, Maraş bölgesinin halkları üzerinde önemli bir dinsel otorite haline gelmiştir. Bölgede yaşayan Kürt-Türk aşiretlerinin çok büyük bir kısmı, Şah İsmail'in müritleri, dinsel yandaşları durumuna gelmişlerdir. Yaşadıkları baskı ve zorbalıklardan kurtulmak için mucizeler bekleyen yoksul halklar, Şah İsmail şahsında ortaya çıkan gelişmeyi kurtuluşlarına giden yol olarak görüyorlar ve bütün benlikleriyle bağlanıyorlardı. Özellikle Dulkadiroğlu Beyliği'ne mensup Maraş ve çevresinde yaşayan Türk-Kürt aşiretleri bağlılıklarını bölük bölük Şah İsmail'in ordusuna katılarak veya onun tabiyetine girerek gösteriyorlardı. Şah İsmail, 1501 yılında kurduğu Safavi Devleti'nin sınırlarını buradan aldığı güçle genişletiyordu. Bu gelişmelerin verdiği güvenle Şah İsmail 1508 yılında Elbistan'a kadar gelerek Dulkadiroğlu Beyliği'ne bir sefer gerçekleştirmiştir. Safavi Devleti'nin kuruluşu ve gelişmesi. Profesör Doktor Faruk Sümer, sayfa 27-28. Şah İsmail ile kişisel yakınlığından söz edilen 2. Bayezid'in Osmanlı padişahı olduğu yıllarda yaşanan bu gelişmenin 2. Bayezid'in dolaylı desteğiyle yapıldığı iddia edilmiştir. Şah İsmail'in yayılmacılığı, Padişah 2. Bayezid'in buna karşı izlediği pasif tutum Osmanlı devlet bürokrasisini rahatsız etmiştir. Padişah 2. Bayezid'in Şah İsmail'e karşı izlediği politikayı doğru bulmayan Osmanlı devlet bürokrasisi ve askeri yapısı orta şiddette bir darbe ile 2. Bayezid'i padişahlıktan indirerek oğlu Yavuz Sultan Selim'in padişah olmasını sağlamıştır. Şah İsmail'in Osmanlı topraklarında kızılbaşlık inancını yayarak bu topraklarda yaşayan halkları kendisine bağlamaya çalışması, Yavuz'un yönetimindeki Osmanlı devleti tarafından tehlikeli bulunmuş ve engellenmek istenmiştir. Bunun üzerine dönemin ve bölgenin iki güçlü devleti olan Şah İsmail'in yönettiği Safavi Devleti ile Yavuz Sultan Selim'in yönettiği Osmanlı Devleti arasında doğan ve yaşanan çelişki, Dulkadiroğlu Beyliği'nin sonunu hazırlayan başlangıç oldu. Osmanlı-Safavi çelişkisi nihayet 1515 yılında Çaldıran'da yapılan savaşa yol açtı. Savaşta Dulkadiroğlu Beyliği'nin desteğini isteyen Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'e Dulkadiroğlu Beyliği yöneticileri istenen desteği vermediler. Ayrıca beyliğin topraklarında yaşayan çok sayıda Türk ve Kürt aşireti büyük bir heyecanla ve bizzat katılarak Şah İsmail'i desteklemekteydiler. Bu koşullarda başlayan savaş Osmanlı'nın kazanımıyla sonuçlandı. Dulkadiroğlu Beyliği'nin Osmanlı'ya yardım göndermesini ve beyliğin denetimde yaşayan Türk-Kürt aşiretlerinin Şah İsmail'i desteklemesini gerekçe yapan Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı'ndan dönerken 1515 yılında Dulkadiroğlu Beyliği'ni yıkmak için harekete geçmiştir. Dulkadiroğlu Beyliği ile Osmanlı arasında yapılan savaşta Yavuz Sultan'ın akrabası olan Dulkadir Bey'i Alaüddevle ve dört oğlu başları kesilerek öldürülmüşlerdir. Dulkadiroğlu Beyliği işgal ederek Osmanlı'ya bağlanmıştır. Dulkadiroğlu Beyliği 1522 yılına kadar kısmi özerk haldeyken bu tarihte Osmanlı'nın bir eyaleti yapılarak beyliğe son verilmiştir. Şah İsmail'in Maraş-Elbistan bölgesinde büyük bir destek bulduğu biliniyor. Bu durumun Salt Alevi inancına bağlanması eksik bir yaklaşım olur. Alevi inancı bu gelişmede gerek Şah İsmail'in cephesinde gerek Şah İsmail ile birlikte savaşa katılan Maraş ve çevresinin halkı açısından pratik bir siyasal mücadelede sonuç almayı sağlayacak olan politik bir tutumun ifadesidir. Konuyla ilgili Şah İsmail'in tutumunda dönemin koşulları itibariyle anlaşılmayan bir husus yoktur. Sonuçta savaşan siyasal bir odak olarak taraftar edinmek ve güç toplamak için bu yolu değerlendirmiştir. Şah İsmail'in saflarında savaşa katılan Maraş ve çevresinin halkları ise Ezen Devleti'nin karşısına çıkan her yeni gücün kurtarıcı olacağını varsaymışlar ve bundan dolayı Dulkadir Beyliği'ne ve Osmanlı'ya karşı yaşadıkları baskılara son vereceğini sandıkları ve umdukları Şah İsmail'in Safavi Devleti'ni desteklemişlerdir. Dulkadiroğlu Beyliği dönemi Maraş'ın Türk ve İslam kimliğinin oluşturmasında besleyici olmuştur. En başta yönetim düzeyinde Türk ve İslam kimlikli bir yönetimin bulunması bu sonucun doğmasını zorunlu kılmaktadır. İkincisi, bu dönemde Moğol saldırıları sonucu Maraş'a gelen Türklerle Türk ve İslam Sünni nüfusu büyük bir artış göstermiş ve Maraş'ın eski nüfus yapısı Türkler ve Sünni İslam lehine değişmiştir. Orta çağda etnik kimliklerden çok dinsel kimliklerin önemli olması, ayrımların Müslüm gayrimüslim şeklinde yapılarak Kürtlerin Türklerle birlikte ortak kimlik olan Müslümanlık içinde sayılmaları, Türk nüfusunun baskın görünmesine yol açan bir başka olgu olmuştur. Böylece Maraş'ta Kürtleri de içine alan Müslümanlık üzerinde Türk-İslam kimliği etkin hale gelmiştir. Ancak buna rağmen yine de Maraş ve çevresinde gerek Hristiyan Yahudi gerek farklı inançlarda İslam dışı kesimlerin yoğun olarak yaşamaya devam ettikleri açık ve kesindir. Bu durumda o dönemde Maraş'ta İslam'ın Sünni inancının hakim inanç olduğunu söylemek mümkün değildir. Mevcut bilgiler ışığında ve sonraki yıllarda yaşanan isyanlar göz önüne alındığında bu iddia havada kalmaktadır. Maraş hakları içinde böyle olan dinsel durum egemen Dulkadir Beyleri içinde özgünlükler taşımaktaydı. Dulkadiroğlu Beyleri Sünni İslam olarak yaşamış ve buna uygun bir toplumsal pratik içinde olmuşlarsa da özel bir Sünnileştirme çabası içinde olmamışlardır. Memlüklere ve Osmanlılara karşı Sünni bir görüntü verirlerken öte yandan hem kendi geleceklerini korumak için hem de tebaası olan halkın durumundan kaynaklı olarak Şah İsmail ve Safavi Devleti ile de iyi geçinmeye çalışmışlardır. Dulkadir Beylerinin Sünnilikleri Kızılbaşlarla işbirliği yapmaya engel teşkil etmeyecek düzeydedir. 180 yıl süren bu beylik döneminde Maraş, tarihten gelen çok kimlikli ve çok dinli özelliğini korumuştur. Egemen tarihçiler bu gerçeğin üstünü kapatmak için olağanüstü çaba içinde bulunmuşlar ve aslına bakılırsa önemli bir gelişme göstermişlerdir. Selçukluların Maraş'a girmelerinde önemli bir rolleri olan Ermenilerin bu dönemde Maraş'ta bulunmadıkları bile iddia edilebilmektedir. Bu iddialara göre daha önce var olan Ermeniler nasıl olmuşsa yok olmuşlardır. Yine Selçukluların Maraş'a yerleşmelerinde ve Maraş'ın İslamlaşmasında büyük rolleri olmuş olan Kürtler, Müslümanlıklarından dolayı Türk sayıldıkları için hesaba gelmemektedirler. Böylece Durkadiroğlu Beyliği döneminde Maraş ve çevresi tamamıyla bir Türk yerleşimi olarak sunulmaktadır. K. Maraş 1. Kurtuluş Sempozyumu Faruk Sümer sayfa 39. Tarih böyle çarpıtılmakta, gerçekler böyle gizlenmektedir. Halbuki Selçuklular döneminde Maraş'a gelmiş olan Türk aşiretler, yeni katılımlarla ve doğal yolla artmış olmakla birlikte Maraş ve çevresinde diğer etnik ve dini topluluklarda önemli ölçülerde varlıklarını sürdürmekteydiler. Ayrıca Dulkadiroğlu Beyliği tarafından tam anlamıyla kontrol altına alabilmiş değillerdi. Bölgeye yerleşen bu Türk aşiretleri, hükümdarlara tabi olmayan isyancı özelliklerini bir yaşam biçimi olarak sürdürmekteydiler. Ermeniler kendi özgün varlıklarını ve yaşamlarını korurken, Kürtler ise gerek bölgede yaşayan çeşitli savaşlar sonucu, gerek farklı gelişmelerden dolayı Maraş'ta daha fazla ilişki içindeydiler. Bunun sonucu olarak, Kürtler Maraş'ta çok açığa çıkmamış da olsa eskisinden daha etkili durumdaydılar. Bu etnik toplulukların birbirleriyle ilişkileri çok sık değişmekle birlikte bulundukları sosyal konum gereği ve esas olarak çatışmalı bir ilişki olmamıştır. Osmanlılar dönemi. 1515 yılında Maraş ve çevresi Osmanlılar tarafından ele geçirilerek kısa bir süreliğine Osmanlı'ya bağlı olarak yaşamış, 1522 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar döneminde Yavuz Sultan Selim, daha önce belirttiğimiz gibi Kürt Beyazıtlar ailesine getirip yerleştirerek Maraş'ın demografik yapısına bir defa daha müdahale etmiştir. Osmanlı işgalinin hemen sonrasında Maraş ve çevresi isyanlar ve katliamlarla kaynamaya başlamıştır. Osmanlı'nın bölgede uygulamak istediği politikalar, Maraş ve çevresinde yaşayan Türk, Kürt, Ermeni halklarının isyan ve başkaldırılarına yol açmış, bundan dolayı dönemin bütün tarihçileri Maraş'ı Kızılbaşların şekavet yurdu olarak tanımlarlar. Şah İsmail'i destekleyen bölge aşiretlerine karşı Osmanlı düşmanca bir politika izlemekteydi. İzlenen bu düşmanca politika sadece intikamcı bir anlayıştan kaynaklanmıyordu elbette. Bu politikayla bir yanda isyancı ve başına büyük bölge aşiretleri denetim altına alınmaya çalışılırken, diğer yanda bu insan topluluklarında gerek asker olarak ve gerekse vergi alınması için daha fazla yararlanılmak isteniyordu. Bölgenin Türk-Kürt aşiretlerinin büyük bir kısmının Osmanlı'nın İslam-Sünni inancının dışında farklı inançta olmaları bu baskıcı politikanın görünürdeki bir diğer nedeniydi. Dulkadiroğlu Beyliği'nin yıkılmasının akabinde başlayan bölge halklarının isyanları Osmanlı'nın yıkılışına kadar geçen yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Geçen bu uzun süre içinde isyanların yaşanmadığı dönemler Osmanlı'nın bu aşiretlerin özelliklerine fazla müdahale edemediği dönemler olmuştur. Bu isyanların hepsini tek tek ele almamızı gerektiren bir durum olmadığı için bunların içinde konumuzla ilgili olan birkaçına temas etmekle yetineceğiz. Maraş ve çevresinde yaşanmış olan bu isyanların konumuzla ilgisini vurgulamak adına tekrardan fayda var. Anlatılmak istenen ilişkinin birincisi, Maraş'ın tarihsel toplumsal dokusunun baskı ve sömürme karizması olan sistemden yana olmadığının ortaya konmasıdır. İkincisi, genel olarak Türk halkının ama özellikle tarihte bu yana Maraş'tan yaşamaya devam eden Türk halkının baskıya ve zulme karşı mücadele içeren tarihinin açığa çıkartılmasıdır. Yakın dönemde yaşanan Maraş katliamında yer almış olan bu insanların geçmiş tarihlerini bilmek, Maraş katliamını anlamamızın yanında siyasal iktidarların süreç içinde toplumları nasıl değiştirip dönüştürerek değerlerine yabancılaştırdıklarını ve nasıl faşizmin toplumsal tabanı haline getirdiklerini izleme imkanı vermektedir. Üçüncü olarak, dün Kürt-Türk Alevileri katleden bu insanların aslında tarihsel süreç içinde kendilerinin isyanlar ve katliamlar yaşamış aşiretler oldukları gerçeğinin açığa çıkartılmasıdır. Öyle ki Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bu egemen devletlere karşı isyan eden, baş kaldıran ve bundan dolayı katledilen söz konusu aşiretler, yıllar sonra Ermenilerin ve yakın tarihte Kürt-Türk Alevilerin katliamında yer alabilmişlerdir. Celali isyanları ve Maraş. Bu gerçeklerin daha yakından görülmesi için tarihte yaşanmış olan bu isyanların bazılarına çok kısa değinmek gerekmektedir. Selçuklulara, Dulkadiroğlu Beyliğine teslim olmayan Türk, Kürt, Ermeni, Süryani, Rum ve Alevilerden oluşan Maraş halklar topluluğu en son Osmanlı'ya karşı da isyan etmeye devam etmiştir. Celali isyanları olarak adlandırılan isyanlar dizisinin kimisi Maraş'ta yaşanmış veya çıkmıştır ama hemen hepsi bir biçimde Maraş'ta yakın etkileşim içinde olmuştur. Bu durumun en önemli temel nedeni Maraş'ın toplumsal dokusunun isyan kitlesi olmasıdır. muhtelif şekillerde belirtildiği gibi Maraş'ta yaşayan toplumsal kesimlerin özelliğiyle bu isyanlar arasında kopmaz bir bağ vardır. İsyancı bir topluluk bir bölgeye ya isyanı güçlendireceği toplumsal bir kesimi kazanmak isteğiyle veya yine isyanı sürdürebilmek amacıyla korunmak için gider. Her iki durumdan da Maraş'ta isyancıların yanında olan, onları koruyan veya öyle olabilecek bir toplumsal yapının var olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Osmanlı ise egemen devlet olarak bu isyancı halklar topluluğunu dağıtmaya, bastırmaya çalışmaktadır. M. Akdağ, Celali isyanları olarak tarihe geçen bu isyanları, belli bölgelerin Osmanlı-Türk sosyal-siyasi evrimi içinde hep ayrıksı bir yaşantı süregelmiş toplulukların başkaldırıları olarak değerlendirir. Celali İsyanları, M. Akdağ, sayfa 15. A. Şeyh Celal Ayaklanması, 1519. Celali ayaklanmalarına adını veren Şeyh Celal, 1519 yılında Tokat bölgesinde başlattı isyan yürüyüşünü. Böylece Maraş ve çevresini işgal ederek Kızılbaşların kanını döken Yavuz Sultan Selim, henüz ölmeden Kızılbaşlar ayaklanmış oldular. 20 binden fazla içsiz güçsüz Levent, Hoca Sadreddin. Cilt 4, sayfa 347. Taraftarıyla Osmanlı'ya baş kaldıran Şeyh Celal, Maraş ve Elbistanlılardan oluşan askerler tarafından durduruldular. Bu ayaklanmayı bastıran askeri kuvvetlerin içinde Dulkadiroğullarından Şeyh Suvaroğlu Ali Bey de bulunmaktaydı ve askerlerini Maraş ve çevresindeki aşiretlerde oluşturmuştu. Osmanlı'nın gözüne girmek için Ferhat Paşa ile yarışan Şeyh Suvaroğlu Ali Bey, isyancılara uygulanan katliamı yapmanın şerefine nail olmak için hızlı hareket etti. Celali kanı ile kılıçlar cilalandı. Kadınlar tutsak edildi, erler kılıçtan geçirildi. Hoca Sadreddin, cilt 4, sayfa 348. Bu isyanın konumuz açısından ilginç olan bir başka boyutu bulunmaktadır. Kendileri mazlum olan ve bundan dolayı sürekli isyan hali içinde bulunan bölge halkı, Osmanlı'ya hizmette kusur etmeyen Dulkadir Bey'in askerleri olarak kendileriyle benzer sosyokültürel özellikleri olan bir diğer toplumsal kesimin yaptığı isyanın bastırılmasında kullanılmışlardır. Çünkü egemenler her dönem varlıklarını halklar arasında yarattıkları düşmanlıklar üzerinde ve halkların birbirlerini kırdırarak yürütebilmişlerdir. B. Sülünoğlu Koca ve Zünnioğlu İsyanı 1525-1526. Bu isyan Maraş'ın içinde olduğu bölgede Yavuz Sultan Selim'den sonra padişah olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanmıştır. Sultan Süleyman'ın kanuni olarak tanınması devlet yönetimi için çıkarttığı kanunlardan gelmektedir. Çıkartılan kanunlara göre bölgenin köylülerinden alınan vergiler arttırılmış, vergilerin alınması zora bağlanarak vergi vermeyenlere karşı çeşitli cezaların uygulanması sistemi getirilmiştir. Bu kanunlara göre vergi toplayan Osmanlı görevlisi kendisinden istenen verginin çok olduğunu ileri süren Sülünoğlu Koca'nın sakalını kesmiştir. Aşiretin ileri geleni Sülünoğlu Koca'ya karşı yapılan bu aşağılayıcı hareket bu isyanın çıkmasına yol açan ilk saldırı olmuştur. Sakalı kesilen Sülünoğlu Koca ve aşireti özgürlüklerine yapılan bu müdahaleye ve bu hakarete karşı söz konusu isyanı başlatmışlardır. İsyancılar ilk karşılarına çıkan askeri kuvvetleri ve birçok devlet ileri gelenini öldürerek isyanı başarıyla sürdürmüşlerdir. Osmanlı kuvvetlerinin çeşitli saldırılarını boşa çıkartan isyancı güçlere Osmanlı daha büyük bir kuvvetle saldırmıştır. Ayrıca Osmanlı'da çokluğu bilinen bir savaş hilesi tezgahlanmıştır. Osmanlı'nın hilelerine karşı hazırlıklı ve donanımlı olmayan isyancı halk güçleri son saldırı üzerine yenilmişlerdir. Peçevi Tarihi, Cilt 1, Sayfa 90. Bu isyanın önderliğini yapan Süklün Koca, Akçakoyun aşiretindendir. Kızılbaş Türkler, Necati Çetinkaya, Sayfa 494. Bu aşiret kısa süre sonra yine bölgenin etki alanında yaşanan Atmaca isyanından da faal, isyancı bir aşiret olarak görülmektedir. Osmanlı'da Alevi Ayaklanmaları, Baki Öz, sayfa 180. Dönemin bir diğer isyanı Zünn'ün oğlu isyanıdır. Aynı toplumsal kesimlerin bir yıl sonra 1527 yılında başlattığı Zünn'ün oğlu isyanı, Süklün Koca isyanının devamı bir isyan olarak değerlendirilmektedir. Zünnioğlu isyanı da Maraş ve çevresinin içinde yer aldığı coğrafyada yaşanmıştır. İsyanın kitle gücü Hisarbeyli, Akçakoyunlu, Mesutlu, Çiçekli aşiretlerinden oluşmaktaydı. İsyan önderi Zünn'ün oğul, Hisarbeyli aşiretinin boybeyi idi. Osmanlı'da Alevi Ayaklanmaları, Baki Öz, sayfa 182. C. Kalender Çelebi, 1526. Osmanlı'nın Dülkadiroğlu Bey'inin ele geçirilmesinden bir süre sonra 1526 yılında Ankara'da başlayan Kalender Çelebi isyanı Maraş Elbistan bölgesine kadar yayılmıştır. Kalender Çelebi isyanı gerek yayıldığı alan açısından gerekse toplumsal gücü ve etkisi itibariyle Osmanlılara karşı o güne kadar yapılan isyanların en güçlüsüydü. Kısa sürede geniş bir alana yayılan ve o günün koşullarında büyük bir kitle desteği kazanan isyan Osmanlı'nın hesaplarını alt üst etmiştir. İsyanın kitle gücü parasız pulsuz buriniler, aptal torlaklar ve dinsiz meşrepliler ile mezhepsizlerden oluşmaktaydı. Müneccim Başı tarihinden aktaran Osmanlı Alevi ayaklanmaları. Baki Öz, sayfa 186. Kalender Çelebi karşılaştığı Osmanlı ordusunu birkaç kez yenerek padişahın Macaristan seferinden dönmesine yol açmıştır. Kalender Çelebi'yi teke tek dövüşte alt edemeyeceğini anlayan Osmanlı, isyancı güçlerin içinde bölünme yaratmaya çalışır. Bu amaçla isyanda yer alan Dülkadir Tımar beylerine daha önce ellerinden alınmış olan toprakların iade edileceği taahhüt edilerek bu beylerin isyanına ihanet etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca yine bu beylerin tüm isteklerinin yerine getirileceğine söz verilmiştir. Bu vaatler üzerine Dülkadirlerden Bişanlı, Dokuz Bey, Karaçoğlu beyleri Kalender Çelebi'nin isyancı kuvvetlerinden ayrılırlar. Bu isyancı aşiretlerin isyana ihanetleri ve ayrılmaları Kalender Çelebi kuvvetleri içerisinde moral bozukluğu yaratır ve Kalender Çelebi kuvvetlerinde çözülme başlar. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Kalender Çelebi'ye karşı günümüzde çok duyduğumuz türden bir özel birlik kurulur. İki tane özel kuvvet paşasıyla 500 seçkin isyan avcısı Kalender Çelebi'yi yakalamakla görevlendirilirler. Nihayet Nurhak Dağları'nın Başsaz Yerlisi'nde yapılan son çarpışmayla bu büyük ve Birleşik Halklar direnişi bastırılarak Kalender Çelebi'nin ve yoldaşlarının kesik başı padişahı sunulur. Peçevi Tarihi Cilt 1 Sayfa 92-94. Hacı Bektaş'ın torunu olan Kalender Çelebi isyanına bölgenin Türk-Kürt aşiretleri Dülkadiroğlu beylerinin de katıldığı görülmektedir. Yine görüldüğü gibi bu beylerin büyük bir kısmı daha sonra Osmanlı'ya anlaşarak isyana ihanet etmişlerdir. Bu durum isyan gibi can bedeli bir toplumsal mücadelede yer alanların sosyal konumlarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Ancak buna rağmen Kalender Çelebi ile birlikte ölüme giden Dülkadiroğlu beylerinden Veli Dündar Bey sosyal konumuna ihanet etmiş ama isyanı ve yoldaşlarını ihaneti reddetmiş Kalender Çelebi ile birlikte ölümü göğüslemiştir. Son olarak da belirtilmesi gerekir ki Maraş ve çevresinde bu isyana katılan Türk-Kürt aşiretlerinin büyük bir kısmı bugün Maraş'ta yaşamaya devam eden Kürt-Türk aşiretleriydiler. D. Şah İsmail Kodatlı isyancı ve isyanı 1577-1578. Osmanlı dönemi boyunca Maraş ve çevresinde isyanlar başlıyor ve başlayan her isyan büyük katliamlarla bastırılıyordu. Buna rağmen bölgenin isyancı toplulukları her katliamdan sonra kendisini toparladığı ilk anda tekrar isyana hazırlanıyor, dürülmüş isyan bayraklarını yeniden dalgalandırıyorlardı. Kalender Çelebi isyanının bastırılmasından yıllar sonra yeni bir isyan hazırlığı başlıyordu. Maraş bölgesinde bu isyan Osmanlı belgelerinde Düzmece Şah İsmail isyanı olarak geçmektedir. Türk egemenlerin tarihleri boyunca yaptıkları gibi Osmanlı egemenleri de kendilerine baş kaldıran her kesimi ve bireyi aşağılamaya, küçük düşürmeye, toplumda rencide etmeye özel bir önemle yaklaşmışlardır. Bu ideolojik yaklaşımın sonucu olarak adı geçen isyan önderini küçük düşürmek isteyen Osmanlı devlet bürokratları ve ideologları isyan önderinin kullandığı Şah İsmail kod adından dolayı düzmece diyerek aşağılamak istemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin konuyla ilgili fermanında Zülkadriye Beyler Beyisi ve Elbistan Kadısı Serdar'a müracaat ederek Şam Bayadı Türkmenleri arasında birisinin ortaya çıkıp ben Şah İsmail'im dediği Sultan Korusu ve Aslantaş mevkiinde bu sevda ile nice şenaatler ettiği Hacı Bektaş Ocağı'nda kurbanlar kesip meşhur Asi ve Şaki Ebu Rüşioğlu ile haberleştiği belirtilmektedir. http://sbe.erciyes.edu.tr Dergi sayı 17/5 söylemez.pdf. Bu isyancının adını kullandığı Şah İsmail 1500'lerin ikinci yarısında Safevilerin başında bulunan hükümdar 2. Şah İsmail'dir ve isyan yıllarında kısa süre önce öldürülmüştür. Şah İsmail'in ismi daha önce gördüğümüz sürecin sonucu olarak Maraş, Elbistan ve yakın bölgelerde yaşayan Türk-Kürt-Alevi aşiretleri için halen önem taşımakta ve değer ifade etmekteydi. Osmanlıların zulmüne karşı koymaya karar vermiş olan bu yiğit isyancı, Şah İsmail adının yoksul halklar üzerindeki etkisini kullanarak yeni bir isyan örgütlemek üzere meydana atılmıştır. Ölen Safavi Devleti'nin hükümdarı 2. Şah İsmail'i atfen, Şah İsmail ölmedi, benim diyerek ortaya çıkan bu isyan önderi, Maraş, Elbistan ve çevresinde yaşayan Şambayat Türkmenlerindendir. Arşiv belgelerine göre isyan önderi ve yoldaşları isyanı örgütlemek amacıyla Elbistan kazasının Sultan Korusu mevkiinde 200 kadar atlı militanıyla çevre köylere dağılarak hazırlık çalışmalarına başlamışlardır. Osmanlı Devleti'nin yerel unsurları yapıldığını öğrendikleri isyan hazırlıklarına karşı harekete geçerek tedbir almaya çalışmaktadırlar. İsyana karşı geliştirilen tedbirler kapsamında yakalanan Mehmet adlı bir isyancıyı işkence ile konuşturarak isyan hakkında bilgi alırlar. Alınan bilgiler merkezi yöneticilere bildirilir. Merkezi yönetim bir fermanla söz konusu isyanı önlemek veya bastırmak için gerekli hazırlıkların yapılmasını bildirir. Bu fermanda isyana hazırlanan aşiretler isim isim belirtilirler. Söz konusu fermanda adı geçen aşiretlerin ortaya çıkan Şah İsmail adında isyancıya bağlı olarak isyan çalışmaları içinde oldukları ifade edilmektedir. Bu arada Şambayatlı Şah İsmail Kodatlı isyancı Bozok ile Malatya arasındaki bölgede yerleşik halk ve konar göçer aşiretlerinin yardımlarını temin ederek taraftar sayısını arttırmaya ve faaliyet sahasını genişletmeye çalışmaktaydı. Şambayatlı Şah İsmail Kodatlı isyancının önderliğinde isyana hazırlanan Malatya ve Maraş çevresindeki konar göçer hayatı yaşayan Kürt-Türk aşiretler İzollu, Rişvan, Eşkanlı, Bazuki ve Cihanbeyli Solaklı, Şeyh Hüseyinli, Soydanlı, Eğribüklü, Adaklı, Kalaçaklı, Beziki, Çakallı, Mihriman, Karasaz ve Köbürlü adlı cemaat ve aşiretlerden oluşmaktaydı. Şambayatlı isyancı Elmalı, Çermik, Bozan, Mezrum ve Boyalıca köylerinden ve Arguvan nahiyesinde bazı taraftarlarıyla Solaklı, Şeyh Haletli, Haveli cemiyetleriyle Solaklı obalarından çıkarak önce Malatya'ya, oradan Arapkir kazasına, sonra Maraş'a varmak ve daha sonra Karaman'ı ele geçirmek niyetindeydi. Gerek yapılan istihbarat çalışmaları, gerekse Şambayatlı Şah İsmail'in taraftarlarına yapılan baskılar sonucu alınan bilgilerle isyan hazırlıkları Osmanlı Devleti tarafından çok yakından takip ediliyordu. Bu yolla elde ettiği bilgileri değerlendiren Osmanlı Devleti, bütün yerel güçlerini harekete geçirerek saldırı için uygun fırsatı beklemekteydi. Nihayet fırsat kollayan Osmanlı, hazırlık çalışmalarının bir yerinde isyan kuvvetlerine saldırmış, yapılan saldırı sonucu isyancı kuvvetler yenilmiştir. Ancak isyan önderi Şambayatlı Şah İsmail, çatışmalar sonucu Osmanlı kuvvetlerine yakalanmayarak isyan bölgesinden ayrılmış ve izini kaybettirmiştir. Osmanlı belgelerinde bu isyanda bölgenin Kürt aşiretlerinin yer aldıkları çok açık olarak görülmektedir. Şambayatlı Şah İsmail isyanında yer alan Kürt aşiretlerinden Rişvanların, İzollu aşiretinin, Beritiz aşiretinin ve başkaca Kürt aşiretlerinin sayılması bu durumu açıklıkla ortaya koymaktadır. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayı /17/05/söylemez.pdf Maraş ve çevresinde bulunan çeşitli aşiret ve topluluklar Osmanlı yönetimine karşı 1600'lü yıllara kadar belirtildiği şekilde sürekli isyan hali içinde bulunmuşlar, merkezi devlete bağımlılıklarını sınırlı olarak sürdürmüşlerdir. 1600-1700'lü yıllarda Maraş ve çevresinde toplumsal hareketliliklerle bir durağanlık yaşandığı görülmektedir. O yıllarda Osmanlı Devleti ile Maraş ve çevresi halklarının güçlü çatışmaları görülmez. Bunun nedeni büyük ölçüde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı çeşitli iç ve dış sorunlardan dolayı Maraş halklarını kontrol altına almaya yönelik politikalarını uygulayamaz durumda olmasıdır. Dolayısıyla o yıllarda adı konmamış bir kısmi özerklik hali yaşayan Maraş ve bölge halklarının bu durumları bir süre böyle devam etmiştir. Bu tarihlerde ve sonrasında dünyanın ve Osmanlı'nın değişen koşullarına bağlı olarak bölgenin denetlenemez durumuna son vermek isteyen Osmanlı Devleti yeni politikalar geliştirmeye başlamıştır. Maraş ve çevresindeki isyancı toplulukları denetim altına almayı amaçlayan bu politikalar yeni bir sürecin başlamasına yol açmıştır. Devreye konan yeni politika, Maraş'ta yaşayan isyancı Kürt ve Türk halklarını zorla çeşitli mekanlara isyan etmek, yerleştirmektir. Bölge halklarını büyük acılar yaşatan bu zorla yerleşme, isyan çalışmaları uzunca bir süre ve sistematik olarak devam etmiştir. Bu politikaların birinci bölümünün uygulandığı 1661-1696 yıllarında Maraş ve bölgesinin Türk-Kürt aşiretlerinin yaşadığı cehennem yıllarıdır. Bu yıllarda Maraş ve çevresinde yaşayan aşiretler Osmanlı Devleti'nin denetiminde olan çeşitli şehirlere sürgün edilmişlerdir. Buna karşı sürgünü kabul etmeyen aşiretler ise ya çatışmaya girerek dağlara çekilmişler veya sürgün edildikleri yerlerde tekrar kendi yurtlarına dönmeye çalışmışlardır. Osmanlı'nın Türk-Kürt aşiretlerine uyguladığı zorla göç ettirme ve söz konusu aşiretlerin sürgün edildikleri yerlerde Osmanlı'nın baskısına rağmen tekrar yurtlarına dönmesi bir döngü olarak yıllar yılı devam etmiştir. Osmanlı'nın zorla yerleştirme politikalarının hedefi olan aşiretlerin büyük bir kısmı hala Maraş'ta yaşamakta olan aşiretlerdir. Görülmektedir ki zorla sürgün etme politikası Kürt-Türk halklarının hayatında yarattığı binlerce dram ve trajediye rağmen başarılı olamamış, istenen sonucu vermemiştir. Sürgün edilen halklar tekrar geri dönmenin bir yolunu bulmuşlardır. Bütün bu bilgilerde ortaya çıkan gerçek şu ki Maraş-Elbistan bölgesi Osmanlı'nın geldiği yıllarda başlamak üzere 1860 yılına kadar disipline edilememiş, yönetilmekten zorlanılmış, kontrol altına alınamamış bir bölgedir. Bölge halkları söz konusu yılları isyan, direniş ve katliam yılları olarak yaşamışlardır. İlginç bir örnek olarak belirtilenlerin dışında Maraş'ın etki alanında bulunan Akçadağ'da 1834 yıllarında Hafız Paşa'da isyancılarla uğraşmış, özellikle Sincar ve Akçadağ taraflarında baş kaldırmış Yezidleri tenkilde başarılı olduğu için padişah tarafından teltif edilmiştir denmektedir. Osmanlı İmparatorluğu aşiretlerinin iskanı Cengiz Orhun sayfa 39 ve devamı. Burada Yezid diye ifade edilen toplumun Yezidiler olduğu anlaşılmaktadır ki bu bilgi bölgede o yıllarda Yezidilerin de bulunduklarını göstermektedir. Bu dönemde Maraş'ın toplumsal dinsel yapısı Babalilerden başlayıp Safaviler döneminde yaygınlaşan ve güçlenen bir biçimde İslam'la bağdaşmayan Kızılbaşlık Alevilik inancına yönelmişti. Maraş ve çevresi halklarının asiliğiyle örtüşen bu inanç sistemi, belirtilen dönemde bölgede yaşayan Türk-Kürt toplumunun önemli bir kısmının temel inancı, yaşam kültürü ve politik programı olmuştur. 1800'lü yıllardan Cumhuriyet dönemine kadar Maraş ve çevresinde yoğun ve yaygın bir eşkıyalıkla karşılaşmaktaydılar. Birkaç örnekle yetinmek durumundayız. 1817 yılında Maraş'taki Akçakoyunlu aşiretine mensup bir grup, Elbistan taraflarında yaylada bulunan aşiretlerine katılmak üzere geldiği Elbistan yaylasında Reyhanlı, Çelikanlı, Atmalı ve Kılıçlı aşiretlerine mensup bir grup eşkıyanın saldırısına uğramıştır denmektedir. Ayrıca Kılıçlı aşiretine mensup bir takım eşkıyanın birkaç yüz süvariyle 1770 yılında Malatya-Elbistan arasındaki yaylalarda konar göçer hayatı yaşayan Mihmatlı aşiretine saldırdığı belirtilmektedir. Bir başka örnekte Tacirli aşireti eşkıyası 1852 yılında Maraş sancağı dahilinde bulunan Sinemenli aşireti halkı üzerine saldırarak önemli miktarda hayvan ve malları gasp ettiği yazılmaktadır. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayı/17/05/söylemez pdf. Tacirli aşiretinin söz konusu bölgede bu tür hareketlerine sıkça rastlandığı ifade edilmektedir. Buna benzer çok sayıda eşkıyalık hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Bütün bu gerçekler Osmanlı tarihinin bu döneminde Maraş ve çevresinde yaşayan Kürt, Türk ve Ermeni halklarının baş edilmezliğinin Osmanlı Devleti'nin en temel sorunlarından birisi olduğunu göstermektedir. Sorunun kapsam ve önemini gören Osmanlı, bu sorunla ilgili özel politikalar geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Bu amaçla güncellenen politika, daha önce denenen zorla iskan politikasıydı. Kararlaştırılıp uygulanmaya çalışılan zorla iskan politikasının başlangıçta istenen sonucu vermemiş olması, adı geçen politikanın daha özel yöntem ve araçlarla uygulanmasını gündeme getirmiştir. 4. ayrımın sonu. Sayfa 72.